Ayrım 25, sayfa 295. Ertuğrul koyuna gece yarısından sonra saat 2'de 2 bölük ve 2 makineli tüfek geldi. Bir tabur bile değildi takviye, çok da geç gelmişti. Bu kadarcık bir kuvvetle sonuç almak imkansızdı. Mahmut Sabri Bey taarruzdan cayarak taburunun hevesini kırmayı doğru bulmadı. Aytepe geri alınabilse büyük kazançtı, talihini denemeye karar verdi. Yeni birlikler de taarruz düzeni içinde yerlerini aldılar. Saat 3.30'da taarruz başladı. İki Türk makineli tüfeğinin takırdaması askerlere türkü gibi geldi. Bütün İngilizler uyanıktı, kaygı içinde bu anı beklemişlerdi, hazırlıklıydılar. Türk taarruzunu müthiş bir ateş sağanağı ile karşıladılar. Alarmda bekleyen savaş gemileri de irili ufaklı bütün toplarını ateşlediler. Geride bir topal karınca bile bırakmamak niyetiyle tüm Türk cephesini yakıp yıkmaya girişiler. Taarruz gelişemedi, Aytepe geri alınamadı. Ama bu kesimde gecelemiş İngilizlerin Allah'ı anarak ateş denizine dalan, süngüleri katran karası gece içinde bile parıldayan Türkleri korkmadan düşünmeleri mümkün değildi artık. Türklerin çok üstün silah gücüyle bile zor durdurulabildiklerini anlamışlardı. Bu korku üst komutanlara da yayılacak, bunun etkisi gündüz görülecekti. Mahmut Sabri Bey alaya durumu bildirdi. Takviye ve cephane istedi, çekilme söz konusu değildi. Direneceklerdi. Bir tabur 10 düşman taburunu kıyıda tutuyordu. Dipnot Atase Çanakkale 2 sayfa 276-279. İyi Görgülü 10 yıllık harbin kadrosu sayfa 60. Gün ağrıyordu. Mustafa Kemal Kurmay Başkanı ile birlikte Kocadere'de bir köy evinde kurulmuş olan telefon merkezine uğradı. Kolordu ile konuşacak, takviye isteyecekti. Telefon bağlanmadan 77. alayın 1. tabur komutanı Binbaşı Hacı Mehmet Emin Bey geldi. Gözleri ağlamış gibi kıpkırmızıydı. "Efendim," dedi, "utanç içindeyim. Ne yazık ki alayımız çil yavrusu gibi dağılarak savaş alanından kaçmıştır." "Ne diyorsunuz?" "Alay komutanını bulamadım. Sizin buraya geldiğinizi duyunca bilgi sunmak için koşup geldim." Mustafa Kemal bu dürüst askeri Trablus'ta sömürgeci İtalyanlarla savaştıkları günlerden tanıyordu. Yanında kol komutanlığı yapmıştı. Gece sol yandan neden bilgi gelmediği, anzakların niçin denize sürülemediği anlaşıldı. Dipnot: 77. alay dağılarak hem olumlu gelişimi engelledi, hem 27. alayın sol yanını boş bırakarak o kadar kan pahasına alınan kanlı sırtın terk edilmesine yol açtı. Üstün düşmanla savaşan 19. tümen bir alayının dağılması üzerine zor durumda kaldı. Yardıma gelecek bir birlik de yoktu. 77. alayın iki taburundaki Araplar daha taburlar savaş hattına yaklaşırken ormanlık ve fundalık arazide ayrılıp saklanarak usul usul geride kalarak birliklerinden kopmaya başlarlar. Bir bölümü filonun ateşi altında kalarak erir. Kaçanlar arkadan ateş ederek 27. alayın birliklerine zarar verir. Kaçmayanların büyük kısmı da geri çekilirken dağılırlar. Fahrettin Altay bazılarının cephede kan gövdeyi götürürken gerilerdeki çadırlara saklanıp nargile içtiklerini yazıyor. Şefik Aker diyor ki, eğer bu Arap erleri yerinde bunlarla değiştirilen Türk erleri olsaydı, tekrar edilecek saldırışlarla esasen gündüzden sarsılmış olan Avustralyalıların o gece vapurlarına çekilmek mecburiyetinde kalmış olacaklarına hükmolunabilir. Sayfa 73-74. Atase Çanakkale 2, bütün Arapların kaçmadığını, bazılarının Türklerle birlikte kaldığını açıklıyor. Mustafa Kemal Arıburnu Muharebeleri raporu sayfa 29-51. 1. ve 2. tabur komutanlarının olay hakkındaki raporları da var. Atase Çanakkale 2 sayfa 123 ve devamı. Fahrettin Altay sayfa 90. Şefik Aker sayfa 68 ve devamı. İyi Görgülü Atatürk'ün emirleri sayfa 11. Şefik Aker Arıburnu Muharebeleri raporu sayfa 85. Çanakkale Savaşı yayına hazırlayan M. Albayrak. Savaş alanından kaçmak bağışlanabilir suç değildi. Hacı Mehmet Emin Bey'e alayı Kocadere'nin batısında toplayınız dedi. Yine kaçan olursa vurunuz. İzzettin Bey'den bu rezil durumun sorumlularını saptamasını istedi. Dipnot: bazıları dövülür, üç elebaşı kurşuna dizilir. Mustafa Kemal Arıburnu raporu sayfa 94. Dipnot: Esat Paşa sayfa 52. İzzettin Çalışlar Atatürk'le 2,5 yıl sayfa 35. Jonk Bayırı'nda yedekte bekleyen 72. alaya İvedi 27. alayın soluna gelmesini emretti. O olayda çokça Türk vardı. Olası bir anzak karşı taarruzuna karşı bütün birlikleri uyardı. Arap askerlerin bazı halleri, tavırları, alışkanlıkları tümende bulunan Türk askerlerini şaşırta gelmişti. Bazılarının adının Muhammed oluşu daha çok şaşırtıyordu. Türkler peygamberlerine duydukları büyük saygı gereği, olur olmaz yerde ve biçimde kullanılmaması için çocuklarına bu adı vermez, onun hafifletilmiş biçimi olan Mehmet'i kullanırlardı. Bu Türklere özgü bir dikkatti. Dipnot: Arabesk üslup bu inceliklerimize zarar veriyor. Şimdi bazı aileler yüzyılların süzgecinden geçerek oluşan o dikkat ve inceliği önemsemeyerek çocuklarına Araplar gibi Muhammed adını veriyor. Birileri oğlu Muhammed'e adını da söyleyerek küfredince acaba o baba rahatsız olmuyor mu? Arap yaşayış tarzı yalnız giyim kuşamda değil, anlayışta da usul usul yayılıyor. Ümmetçi Osmanlı Arapları kavmi Necip diye pohpohlamıştır ama Araplaşmamıştır. Bilinçsiz Osmanlılık, dincilik ve ümmetçilik akımı milli dokuyu, üslubu, kültürü tahrip ediyor. Milleti yeniden yamalı bohça haline getiriyor, geri götürüyor, içten içe parçalıyor. Siyasetçiler bu gidişin nelere mal olacağını görmüyor, anlamıyor, kavrayamıyorlar. Önlerine gelen yerde gösterişli bir halde namaz kılmaları da şaşırtıyordu. Türk kulluğunu kulluğa yakışır bir alçak gönüllülükle, derin bir sadelik ve saygı içinde gözden uzak yapmaya çalışırdı. Bu da Türklere özgü bir incelikti. Ama en çok da bu adamların çoğunun silah arkadaşlarını ateş altında bırakıp kaçmalarına şaştılar. Bambaşka bir milletin ve çok farklı bir toprağın çocukları olduklarını yaşaya yaşaya her gün biraz daha iyi ve derinden anlamaktaydılar. Kumkale köyünde beyaz bayraklar sallanınca çatışmalar bıçakla kesilmiş gibi durdu. Fransızlar teslim oluyorlardı, gün doğmaktaydı. Sabah alacası içinde iki yanda ayağa kalktı, çok duyarlı bir durumdu. Yaklaşan kibar bir Fransız subayı işaretlerle kendi rütbesine denk bir subaya teslim olmak istediğini anlatmaya çalıştı. Alay komutanıydı galiba. Köye girmiş olan subayların hepsi ya şehit olmuştu ya yaralıydılar. Geride Menderes Köprüsü'nün ötesinde yüksek rütbeli Türk subayları vardı. Askerler de Fransız subayına işaretlerle bunu anlatmaya çabaladılar. Zaman geçiyordu. İki yanın askerleri birbirlerine karışmıştı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Bu aşamada kararlı biri öne çıkıp duruma el koyamadı, teslim işlemini başlatamadı. Bu tuhaf durum uzayınca iki yanın askerleri arasında itişmeler başladı. İtişmeler yer yer kavgaya, sonra da çatışmaya dönüştü. Yeniden ateş savaşına girişildi. Fırsat kaçmıştı. Durumu öğrenen Fransız tümeni komutanı General Dumas, Droksama'dan karaya çıktı. Köy içindeki karma birlik yeniden çözülebilirdi. Bu tehlikeli durumu atlatmak, yenilgiden kurtulmak gerekiyordu. Köy çevresindeki birlikleri geri çekti. Köydeki birliğini feda etmeyi göze alarak Filo'dan köyü ateş altına almasını istedi. Filo yeniden delirdi. Kumkale köyü barınılamaz hale geldi. İki yanda köyü boşalttı. Sağ kalabilen 300 Türk mezarlığa geri çekildi. Gün yara sarmakla geçecek Fransızlar 26-27 Nisan gecesi sessizce Kumkale'den çekileceklerdi. Bu basit oyalama hareketi için çok kayıp vermişlerdi ama görevlerini başarmış, 3. tümeni yerinde tutmuşlardı. Dipnot: Atase Çanakkale sayfa 71-79. Fransız kaybı 778, Türk kaybı 1735, kayıp oranı %50'den fazla. 505'i esir veriliyor. 39. Alay Komutanı raporunda bunlardan gayrimüslim askerler diye söz ediyor. Celalettin, Kumkale Muharebesi sayfa 178, Türk Kurmay Subaylarının Gözüyle Çanakkale Savaşı. Şerif Güralp, Yüzbaşı Doktor Şerafettin Bey'in iki gün ara vermeksizin yaklaşık 500 yaralıyı ameliyat ettiğini açıklıyor. Sayfa 27, bu da bir cephe gerisi kahramanı. Her araştırma kitabında buradaki yöntem ve komuta yanlışları üzerinde duruluyor. Bu haklı eleştiriler ve alınan olumsuz sonuç yüzünden burada iki gün içinde şehit verilen 467 subay ve er, 763 yaralı dikkatten kaçıyor. Buradaki birlikler emredilen her görevi gözlerini kırpmadan 36 saat filonun vahşi ateşi altında kalarak yapmışlardı. Yazık ki bu kahramanlar için ne bir anıt var ne de bir yazıt. Anılmak için ille Gelibolu yakasında şehit ve gazi olmak mı gerekiyor? Buradaki kahramanlar neden hiç anılmazlar? Çanakkale'li gençler neredesiniz? Orhaniye ve çevresi yasak bölge değil, gezip görebilir kahramanları anabilirsiniz. Bu kesimde Orhaniye tabyasının kalıntıları ile küçük, bakımsız bir şehitlik ve söz konusu mezarlık var, köyden iz kalmamış. Şehitliğin nihayet düzenleneceğini öğrendim, çok sevindim. Serdar Halis Ataksor'a, Uğur Dündar'a ve şehitliği düzenleyeceğini vaat eden Çanakkale Valiliği'ne teşekkür ediyorum. General Hamilton, Liman Paşa'yı güzelce aldatmış, birinci gün iki uçtaki dört tümenin hareketsiz kalmasını sağlamıştı. Bu kalabalık, masraflı, zor oyunların amacı Arıburnu ve Seddülbahir'e takviye gelmesini önlemekti. General Hamilton bu iki çıkarma yerine takviye gelmediği takdirde buralara çıkacak güçlü birliklerle birinci gün kolayca ara hedeflere varacağını, üçüncü günde Kilitbahir'i ele geçirerek seferin birinci aşamasını hızlı bir zaferle sonuçlandıracağını hesaplamıştı. Plan başarıyla uygulanmış, iki yere güçlü birlikler çıkmayı başarmış, bu girişimi Birleşik Donanmanın 500'den fazla topu desteklemiş, Türkler kanatlardan takviye alamamışlardı. Dipnot: 172 top Arıburnu artı 345 top Seddülbahir eşittir 517 top. Ama Türkler Arıburnu'nda Anzak kol ordusunu Seddülbahir'de 29. tümeni bozarak, ezerek, hedeflerinden uzakta kıyıda tutmayı başararak pahalı planı alt üst etmişlerdi. Bu olamaz, inanılamaz, kabul edilemez bir durumdu, bir kazaydı. İlk güne özgü bir yanlışlıktı, çabucak unutulması gereken bir fiyaskoydu. Birleşik ordunun kıçı kırık yoksul Türkler karşısında yetersiz kalması, boyun eğmesi, yenik düşmesi hayalde bile olası değildi. Sorun sabah kesinlikle çözülür, hedeflere ulaşılır, en çok 3-5 gün içinde Boğaz donanmaya açılırdı. Bunu sağlayacak emirleri verdi. 26 Nisan 1915 Pazartesi sabahı savaşın ikinci günü tam yeri ağarmaktaydı. Ürpertici bir sessizlik vardı. Sanki zaman durmuş, evren donmuştu. Harapkale tepeden ipek sesli genç bir askerin okuduğu sabah ezanı duyuldu. Derin sessizlik içinde Ertuğrul koyuna yansıdı. İki yana yayılıp Gözcü Baba tepesine ve Seddülbahir köyüne ulaştı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tam bu sırada yarımadanın burnunu sarmış olan filo, başkomutanın emrine uyarak savaşı başlatmak için üç yandan birden ateş açtı. Ertuğrul koyuna yakın olan gemiler özellikle Gözcü Baba ve Harapkale tepelerini hedef almışlardı. Askerin yakınlarına mermiler düşmeye başladı. Gözcü çavuş saklan diye bağıracaktı ama ezanı kesmeye kıyamadı. Asker de mermileri umursamamış, belki duymamıştı bile. Yüreğinin akışına uyarak ezana devam etti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yanı başında patlayan 35'lik bir merminin alevi içinde kaldı, görünmez oldu. Ezana hala devam ediyor olmalı ki gözcü çavuş büyük patlayışlar arasında bir sözcüğünü daha duyabildi. La ilahe illallah. Dünyayı mermilerin kirli gürültüsü ve kara dumanı kapladı. Bombardıman yarım saat sürdü. Yaralıysa sargı yerine taşımak için askere koştular. Asker çiçek tozu gibi havaya karışmış, geride bir iz bile kalmamıştı. Herkes bombardıman bitti diye sığınaklardan çıkıp yerini aldı. Kurnaz filo askerleri yok etmek için bunu bekliyordu. Yeniden, bu kez daha da yoğun ateş etmeye koyuldu. Havada taş, toprakla birlikte insan parçaları da uçuşmaya başladı. River Clyde gemisinin başındaki makineli tüfekler ve otomatik toplarla da Ertuğrul koyunu savunanları ateş altına aldılar. Amaç başlarını kaldıramaz halde tutmaktı. Çünkü River Clyde'ı boşaltmak istiyorlardı. Dövüşken Hampshire taburu 24 saattir gemide kapalı kalmıştı. Bugün bu tabura çok ihtiyaç vardı. Bu ateş curcunası ve alacakaranlık içinde gemide kapalı kalmış olanlar kapılardan çıktılar, mavnalardan kurulu köprüyü aşarak karaya koşmaya başladılar. Ancak bir kısmı karaya ulaşmayı başarabildi. Mehmetler canlarını içe sayarak açığa çıkıp ateş ederek çıkışı engellediler. Çıkanlar Seddülbahir Kalesi'nin arkasına sığındılar. Bütün tabur gemiden çıktıktan sonra Seddülbahir köyüne girecek, oradan Harapkale tepeye ilerleyeceklerdi. Çıkamayanları beklemek zorundaydılar. Bu sırada bir İngiliz taburu da Ertuğrul koyunun batısında dünden beri dayanan Gözcü Baba tepesini ele geçirmek için hücuma geçmişti. Böylece iki koldan Harapkale tepeye ilerleyerek Ertuğrul koyunu düşürecek, üçüncü taburu bitireceklerdi. Bu tehlikeyi hesaba katan 26. Alay Komutanı Kadri Bey, tümen komutanının iznini alarak Mahmut Sabri Bey'e ikinci savunma hattına geri çekilebileceğini bildirdi. Gündüz filonun ateşi altına çekilmek tehlikeliydi. Kaldı ki Mahmut Sabri Bey hala kuvvetlice bir takviye gelirse İngilizleri denize süpüreceklerine güveniyordu. Ümitle bekleyecekti. Dipnot: Atasa, Çanakkale 2, sayfa 280 ve devamı. Sabah Arıburnu koyundaki filoda erkenden Kabatepe Balıkçı damları arasındaki kesimi Jonk Bayırı derinliğine kadar ateş altına aldı. Queen Elizabeth de filoya katılmıştı. Anzak kol ordusuna geniş bir kıyı başı kazandırmak ve bir yerlerden çıka gelip Anzakları yaka paça kıyıya kadar süren Türk birliklerini kırabilmek için bombardıman çok geniş, çok yoğun, çok yıkıcı ve korkunç uzun tutulmuştu. 57. alayın sağ yanındaki iki bölüğün yerleştiği kesim denize yakındı. Asker geceyi basit toprak siperler içinde geçirmişti. Bombardıman sonucu bu iki bölükten pek az asker sağ kurtulabildi. Onlar da ya sağır olmuş, ya belliğini yitirmiş, ya da delirmişti. Dipnot: Mustafa Kemal Arıburnu Muharebeleri Raporu sayfa 110, Atase Çanakkale 2 sayfa 128-140. Bugün en kritik gündü. Arıburnu'nu ve Seddül Bahir'i savunan birliklere takviye gelmeyecekti. Kuvveti yarıdan aşağı düşmüş olan 19. Tümen savunmada kalacaktı. Düşman taarruz ederse son ere kadar direneceklerdi. En acı sorun subay ve usta er kaybıydı. Bu kahramanların yerleri nasıl doldurulacaktı? Bombardıman ilerilere kayınca anzaklar bazı kesimlerdeki egemen tepeleri ele geçirmek, hedeflere doğru yol almak ümidiyle saldırıya geçtiler. 57. alay Conk Bayırı yönünü, 27. alay Maltepe Eceabat yönünü kapatıyordu. Saldırılar ateşle püskürtüldü. Cesur bir Anzak birliği 27. alayın sol kanadında süngü hücumu mesafesine kadar ilerlemişti. Komutlar ve boru sesleriyle süngü hücumuna kalktılar. Bu iri yarı bakımlı, güçlü, pervasız adamlar süngüleri ileride Türk mevzilerine doğru savaş naraları atarak koşarlarken gerçekten korkutucu görünüyorlardı. Türklerin korkarak siperleri boşaltıp geri çekileceklerini düşünüyor olmalıydılar. Türkler geri çekilmediler. Tam tersine anzakları karşılamak için siperlerin önüne fırladılar. Tüfeklerine uzun, ince, parlak süngülerini takmışlardı. Süngü süngüye geldiler. Bir süngü savaşı birkaç dakikada başlayıp biter. Bu kez de öyle oldu. Haykırışlar, bağırtılar, çığlıklar, kükremeler birkaç dakika ya sürdü ya sürmedi. Sağ kalabilen anzaklar geldikleri hızla geri çekildiler. İş süngüye dayanınca donanma toplarının, bol paranın, çok askerin hükmü kalmıyor, kanlı oyun eşit şartlar içinde oynanıyordu. Liman Paşa geceyi Bolayır tepesinde geçirmiş, yarı uyuklamış, yarı körfezi gözlemiş, kaygı içinde bir gece çıkarması beklemiş, iki tümeni de alarmda tutmuştu. İngilizler çıkarma izlenimi vermek için bazı küçük hareketler yapmışlardı ama bu kez Liman Paşa'yı bile aldatamamışlardı. Ordu komutanı 30 saat sonra Saros'taki durumun bir gösteri olduğunu anlamıştı. Öğleyin 5. ve 7. tümenlerin alaylarını deniz yoluyla Eceabat'a göndermeye karar verdi. Ama takviyelerin savaş alanına ulaşmaları günler alacaktı. İş işten geçtikten, düşman toprağa pençesini geçirdikten sonra yetişeceklerdi. Kendi de Eceabat'a geçecekti. Kurmay Başkanı Kazım Bey'i Bolayır'a çağırdı, şu emri verdi: 24 saat içinde hiçbir çıkarma hareketi olmaması halinde 5. ve 7. tümenleri tüm birlikleriyle Eceabat'a yollarsın. Aklı hala çıkarmaya takılıydı. Anadolu yakasındaki birlikler emin bir elde Veber Paşa'nın komutası altındaydılar. Güney için de emin bir ele gerek vardı. Türk komutanlara güvenemiyordu. Enver Paşa'ya şu telgrafı yazdı: Gelibolu Yarımadası'nın güneyinde komutayı ele almak üzere Albay Kanen Giyser'in derhal ordu emrine gönderilmesini rica ederim. Dipnot: Şevki Yazman, Türk Çanakkale Savaşı sayfa 113. Çamoğlu, Çanakkale Boğazı ve Savaşları sayfa 114 ve devamı. Liman Paşa anılarında diyor ki, Anadolu yakasındaki birlikler Albay Paşa, Weber'in güvenli ellerinde bulunduğundan o taraftan bir korkum yoktu. Sayfa 88. Şimdi güney kesim için güvenli el arıyor. Seddül Bahir'e 5. Tümen Komutanı Albay Zondenstern'e atayacak. Kannen Giyser gelince bakalım ne olacak. Albay Kanen Giyser Harbiye Nezaretinde ordu dairesi müdürüydü. Çalışkan, düzenli bir askerdi. Enver Paşa izin isteğini kabul etti. Yerine birini atamak gereğini duymadı. Yardımcısı Behiç Erkin Bey bu görev için yeterliydi. Bir süre sonra Behiç Bey'in çok daha başarılı olduğu anlaşılacaktı. İngiliz uçakları Gelibolu'yu bombalıyordu. Liman Paşa bombalama bitince Gelibolu'ya döndü. Eşyasını topladı. Gelibolu'dan Eceabat'a, oradan Maltepe'ye geçecek, akşam 3. Kolordu karargahına yerleşecekti. Dipnot: Liman von Sander sayfa 91. İzinsiz hareket eden Mustafa Kemal'in ne korkunç bir felaketi önlediğini Esat Paşa ile Fahrettin Bey'den ayrıntısıyla öğrenecek, bunun değerini bilecek, kendisini bir gün içinde yenilen bir ordunun komutanı olmaktan kurtardığını unutmayacaktı. Dipnot: Liman Paşa bazı emirlerini açıkça uygulamayan, adamlarını geri yollayan Mustafa Kemal'e birçok kez kızsa da kızgınlığını bastıracak, sonuna kadar minnetini koruyacak, çok anlayışlı ve özenli davranacaktır. 15. Kolordu Komutanı Weber Paşa, Türk kurmayların çırpınışları üzerine Liman Paşa'nın yolladığı son kesin ve sert emirden sonra 3. Tümen'in 2 taburlu eğitimi yetersiz 64. alayını gece yola çıkarmıştı. Yollamak için kolordunun en zayıf alayını seçmişti. Ordu bastırınca yine hiç acele etmeden bir alay daha yollayacaktı. Bu da kolordunun Çanakkale iskelesine en uzaktaki alayıydı. 33. alay. Alman komutanlar bu gecikmelerin, bu kayıtsızlıkların Arıburnu ve Seddülbayır cephelerinde kaç cana mal olduğunu, olacağını umursamıyorlardı. Bu tavırları nefrete ve kuşkulara yol açacaktı. 64. alay gece durmadan yürüyerek Çanakkale'ye geldi. Bugün karşıya geçmek ve 19. tümenin emrine girmek için gemi beklemeye koyuldu. Taşıma işleri için Çanakkale'de bir birim kurulmuştu. Birimin başındaki komutan alayı karşıya geçirip savaşa yetiştirmek istiyordu. Bunun için dört bir yana başvurdu, konuştu, yalvardı, tehdit etti, küfretti, tepindi, masayı yumrukladı. Bıyıklarını yoldu ama bir sonuç alamadı. Boşta bir gemicik bile yoktu. Dipnot Atası Çanakkale 2 sayfa 131-132. Ertuğrul koyunda zaman geçiyor, hareket gelişmiyordu. River Clyde gemisindekilerle kıyıya çıkıp da kımıldayamayan askerlerde bunalım belirtileri görülmeye başlamıştı. Komutan vurulmuştu. Yeni komutan ve kurmaylar gemide kalanları kayıp vermeyi göze alarak karaya çıkarmaya karar verdiler. Kararlarını da hemen uyguladılar. Otomatik topların, çift namlulu makineli tüfeklerin koruyucu ateşi altında çıkarma başladı. Küçük gruplar halinde gemiden çıkıp kalenin duvarı dibine koşmaya başladılar. Oldukça kayıp verdiler ama sonunda bütünüyle karaya çıkmayı başardılar. Kalenin duvarları altına, kaya arkalarına saklanıp kalmış olanlarla birleştiler. Kalenin arkasından dolanarak köye ilerlediler. Köyde dünden kalma bir yarım takım vardı. Takım komutanı Asteğmen İngilizlerin geldiklerini gördü. 30-40 kişi bine yakın askerle süngüleşerek başa çıkamazdı. İki şey yaptı. Harap Kale Tepe'ye birini yollayarak çok ivedi yardım istedi. Gelecek olanlar bu savaşa kolayca ayak uydurabilsinler diye nasıl savaşacaklarını da bildirdi. Sonra da küçük müfrezesini toplayıp ne yapacaklarını anlattı. Askerler teker teker gizli saklı, kuytu, akla gelmez, beklenmedik noktalara dağıldılar. Bunlar bol atış eğitimi yapmış, bir gün önce İngiliz askerini süngüyle kovalamış, soğukkanlı, kendine güvenen usta askerlerdi. Ne yapmaları gerektiğini iyi anlamışlardı. Bulundukları yeri belli etmeden, belli olursa yer değiştirerek İngiliz askerlerini avlayacaklardı. Baştan aşağı yıkıntı halindeki karmakarışık köy böyle bir savaş için biçilmiş kaftandı. İngiliz öncüler göründüler. Saat 10'du. Tekirdağlı Ali Onbaşı önde yürüyen İngiliz'i seçti. Sanki babasının çiftliğini ziyarete geliyordu Köfteor. Öyle rahat bir hali vardı. Nişan aldı, nefesini tuttu, tetiğe dokundu. Güm! İngiliz arka üstü uçarak devrildi. İngiliz resmi harp tarihinin bir efsane gibi anlattığı Seddülbahir Köyü Savaşı başladı. Dipnot, C.F. Aspinall Oglander diyor ki, Türkler topraklarını santim santim savunuyorlardı. 1. cilt sayfa 338 ve devamı. Teğmen Guy Nightingale savaşı şöyle anlatıyor. Köy korkunç bir tuzaktı. Her ev ve her köşe başı keskin nişancılarla doluydu. Ve sokakta görünmek kafana bir kurşun yemen için yeterdi. O köyde birçok subay ve asker kaybettik. Düşman hiç görünmüyordu. Görünen tek şey sadece bizimkilerin orada burada yere devrilmeleriydi. Yenilginin Destanı, sayfa 88. Öncüler daha köyün girişinde temizlendiler. Tabur komutanı binbaşı Beckwith daha kalabalık bir öncü birliği sürdü ileri. Yeni öncüler sağa sola boşluklara ateş ederek köye girdiler. Karşı duran bir birlik yoktu. Hatta kimse yoktu. Daha fazla bilgi edinmelerine zaman kalmadı. Sanki her yandan ateş yağdı. Nerelerden ateş ediliyordu? Kaç kişiydiler? Bunları algılayamadan vurulup serildiler. Tabur durakladı. Kiminle savaşacaklardı? Birliğin ilerleyemediğini öğrenen River Clyde'daki üç yürekli kurmay subay, binbaşı Beckwith'e yardım için karaya çıkıp koştular. Her biri bir küçük müfrezenin başına geçti. Dipnot, biri Albay Doughty Wiley'di. Uzun zaman Türkiye'de kalmış bir Türk dostuydu. Bu nedenle savaş sırasında silah taşımamak inceliğini göstermekte ama görevini de yerine getirmekteydi. Türk askerinin namus görevi de işgalcilere karşı yurdunu savunmaktı. Bu üç subaydan ikisini vurdular. Biri de Wiley'di. Albay D. Wiley'nin bireysel mezarı Harap Kale Tepe'dedir. Tepede ve köyde şehit olmuş hiçbir Türk'ün mezarı yok. Savaşta kaybettikleri kahramanlarına kim daha saygılı? İngilizler mi, biz mi? Harapkale tepeden yollanan müfreze de bu sırada köyün arkasından yaklaşmıştı. Sessizce yıkıntılara dağılıp gizlendi. Dipnot: Harapkale tepe köyün hemen yanında Seddülbahir Savaşı'nın yönetildiği bu tepede şimdi köyün su deposu var. 100 kişi etmişlerdi. Bu küçük birlik saat 14'e kadar 4 saat köyü vermeyecek, 1000'den fazla İngiliz askerini durduracak, ağır kayba uğratacaktı. Dipnot: C.F. Aspinall Oglander sayı vermiyor. Asker bitkin, kaybı ağırdı diyor. Sayfa 340. Köy içi çatışmadan sonra binbaşı Beckwith'in taburu bitkinlikten savaşamaz, köyün doğusunda mevziye girer. Sayfa 340. Seddülbahir köyünde bu yiğit birliği, bu yaman direnişi anan, anımsatan herhangi bir yazıt bulunmuyor. Köyde bir Çanakkale savaşı köyü olduğunu gösteren, anımsatan bir belirtiye, işarete de rastlamadım. Ertuğrul Koyu kumsalına ve çevresine yazlık evler yapılmasına izin veren, tarihe saygısız, fırsatçı anlayışı da kınıyorum. Birileri bu yanlışlığı düzeltmeli. Ama birlikte hayli kayıp verecek, iki takım komutanı da şehit olacaktı. Giderek küçük köy İngiliz askerleriyle doldu. Saklı gizli savaşmaya imkan kalmadı. Açığa çıkarak savaşa savaşa köyü bırakıp Harapkale tepesinin kuzeyine çekildiler. Dipnot: Atase, Çanakkale 2, sayfa 281.